Ayrım 21. Sayfa 272. 16. Niko Beliannis ve 92 arkadaşının yargılanması nihayet başladı. Bugün 19 Ekim 1951 öğleden sonra saat 5'te Arsakion Adliye binasındaki Atina Olağanüstü Askeri Mahkemesi'nde. Dava mı? Ne davası? Rastak yangınının yeni bir biçimi. 18 yıl önce Göring'in Leipzig'teki marifetlerini anımsıyoruz. Dimitrov'un yerinde sanık sandalyesinde bugün bilinmeyen bir genç var. Kana bulanan ve emperyalizmin deneme tahtası haline getirilen bir ülkenin yiğit bir oğlu. Suç dosyası ulusal çıkarlara karşı eylemlerle, mahkumiyetler, sürgünler ve firarlarla dolu olan, adı kötüye çıkmış N. Beliannis 1950 yazında Yunan Komünist Partisi adına ihtilal eylemlerini yönetmek üzere Atina'ya gelmiştir. Plaputa sokağındaki 30 numaralı evde yakalandığında üzerinde 77 altın lira ve mühendis Georgios Hoholis adına düzenlenmiş 11.636 no'lu sahte bir kimlik bulunmuştur. Bu başarıdan dolayı Atina Emniyet Müdürlüğü'nü kutlamamız gerekir. 7 ay süren sorgulama sonucunda önemli bilgiler elde edilmiştir. Yargılama sırasında da 500'den fazla suçlama tanığı dinlenecektir. Kentimize gelen çok sayıdaki yabancı gazeteci ve avukat, bu davanın bütün dünyada büyük yankı uyandırdığının açık bir kanıtıdır. Aynı zamanda ülkemizdeki demokratik rejimin özgürlüklere olan bağımlılığının da bir kanıtıdır. Adliyenin çevresi her yer, bütün yollar hınca hınç doluydu. Adliye binası patlamak üzere olan bir nar gibiydi tıpkı. Polis sürekli yeni önlemler alıyordu. Ama kimsenin aldırdığı yoktu bunları. Eleştirilerini rahatça yapıyordu herkes. Asıl bizleriz yargılananlar. Barış ve demokrasi isteğimizi yargılıyorlar. Yiğitleri yok etmek, böylece Yunanistan'ı eli kolu bağlı biçimde yabancılara teslim etmek istiyorlar. Çeşitli ideolojilere bağlı, çeşitli sınıflardan, yaşları çeşitli binlerce insan Beliannis'i görmek, onu alkışlamak için sabırsızlanıyordu. Bazıları ona neden bu denli sempati duyduklarını bile bilmiyorlardı. Ama büyük çoğunluğu onun amacının barbar Amerikan sömürüsüne karşı savaşın vermek olduğunun çok iyi farkındaydı. Askerler tutukluları kapalı hapishane arabasıyla getiriyorlardı. Aralarında yakın arkadaşlarımız, tanınmış bilim adamları, gazeteciler, profesörler, sendikacılar, işçiler, memurlar, kadınlar vardı. Birdenbire bir ses yükseldi beklemekte olan halktan. "Beliannis orada, orada solda!" diye bağırıştılar. Gözyaşlarımı silerek bakıyordum ona. Yiyecek gibi bakıyordum. Gerçekten de söyledikleri gibiymiş. Tam erkek görünümlü, dik duruşlu, sevgi saçan ateşli siyah gözler. Kalın kaşlı, açık alınlı, saçı parlak, dudakları dolgun, dişleri pırıl pırıl. Gülerken utangaç bir çocuğu andırıyor. Yanaklarında iki dik kırışık. Sakalı sık, tıraşı hiç düzgün değil. Kravatı gevşek bağlanmış. Elbisesi iyice zayıflamış vücudundan dökülüyordu. Peşlerinden koştum, asker ve polislerle itişerek. Elliye ellerimi uzatıyorum. Askerler bir ara gevşiyor, yanlarına gidiyorum. O denli heyecanlıyım ki söylediklerimi kendim bile duyamıyorum. "Çocuğu nakil merkezine getirmeye bak," diyor elli. "Oğlumu görecek miyim?" diyor Niko. "Başka ne isteyebilirim ki?" Ellerimi sıkıyor. "Katerina," diye mırıldanıyor heyecanlı. "Sana çok şey söylemek isterim ama burası yeri değil." Onlara yaklaşmayı başaran bazı arkadaşlara ve gazetecilere yer vermek için çekiliyorum. Jandarmalar bizi uzaklaştırıyorlar. Dört askeri yargıç adliye binasına giriyor. Başkan, savcı ve görkemli dava başlıyor. Avukatlar, olağanüstü askeri mahkemenin yetkisizliği üzerinde duruyorlar önce. Bunu ispatlamak için çaba harcamaya başlıyorlar. "Anayasaya göre," diyorlar, "vatandaşları sadece hukuk mahkemeleri yargılayabilir. Savaş durumu yok, herhangi bir dış tehlike söz konusu değil, genel seferberlik de yok. Bu durumda olağanüstü askeri mahkemeler kabul edilemez." Savcının öne sürdüğü kararnameler anayasanın maddelerini ortadan kaldıramaz. 1 Ocak 1950'den beri yürürlükte olan yeni ceza kanunuyla sanıkların mahkemeye sevk edilmelerine dayanak olarak gösterilen 509 no'lu kararname geçerliliğini yitirmiştir. Bütün itirazlar geri çevriliyor. Hak ve hukuktan söz etmek büyük saflık. Üçüncü ve dördüncü gece çocuğu nakil merkezine götürüp bıraktım. Ertesi sabah Sophie ile beraber gittik. Çocuk avuçlarını sıkmış, yüzünde mutlu bir gülümsemeyle mavi bir battaniyenin üzerinde yerde yatıyordu. O gün ellerine kelepçeleri takmadan çocuğunu kucağına almasına izin vermişler Niko'ya. Oğlum diyordu ve sevgiyle okşuyordu onu. Namussuz. Kulakları da kulaklarımın aynısı. Bu bir anlık büyük mutluluk, sonra yeniden kelepçeler. Sophie çocuğu alıp hapishaneye geri götürüyor. Ben de askeri mahkemeye doğru yürüyorum. Soturi'yi de düşünüyorum hep. O da vatanı ihanet suçlusu. Rosa'ya German telefon edip girişimleri sonucunda serbest bırakıldığını ve mahkum edilmesinin söz konusu olamayacağını söylemişti. Adam ne yaptı ki? Elbette aklanacak diyor. Taraf tutmadığını da belli etmek istermişçesine sanki. Uzun yıllar komünist avında görev almış polislerin tanık olarak dinlenmesi sürdü de sürdü. Bunların çoğu o 7 aylık sorgulamada da bulunmuşlar. Ülkeye satma girişimlerini uzun uzun anlattılar. Bu girişimlerin başında da Belio Anni vardı. En önemli tanıklarının biri şöyle diyordu. Bu adam Yunan Komünist Partisi'nin 6. ve 7. kongre kararlarını yaşama geçirme amacıyla çalışmalar yapmıştır. Niko Tanar şunu sordu. 6. ve 7. kongrenin kararları partinin Helen ulusuna barışı, ekmeği ve özgürlükleri sağlamak konusunda uygulayacağı taktikler üzerinedir. Bunları biliyor musunuz? Tanık. Biliyorum. Niko. Sizce ekmek, özgürlük ve barış için verilen savaşın Yunanistan'ı satmak anlamına gelir mi? Tanık. Gelmez. Yargılama sürdükçe suçlamaların mesnetsizliği de bir bir ortaya çıkıyordu. Sanıkların Yunanistan'ı havaya uçurmak için güya geliştikleri eylemlerle ilgili korkunç açıklamalar da havada kalıyordu. Niko tanıklardan bir başkasına da şu soruyu yöneltti. Bazı kişileri öldürmek ve sabotaj girişimlerinde bulunmak amacıyla ülkeye geldiğimizi söylediniz. Somut bir adam öldürme olayını açıklar mısınız? Tanık omuzlarını kaldırarak. Bilemiyorum dedi. Niko, öyleyse bir sabotaj olayını söyleyin. Tanık yine cevap vermedi. Başkan öfkeden köpürerek Niko'yu yerine oturttu. Avukatlardan biri itiraz etti. Sayın Başkan dedi. Sorular yerindedir ve verilen yanıtların önemi çok büyüktür. Yapılan sorgulamadan güya saptanan tek suç, parti randevuları olarak nitelenen sanıkların bazı toplantılarıdır. Bir an için bu parti randevularının yapıldığını kabul edelim. Ama bu toplantılar, parti politikasını görüşmek üzere yapılan toplantılar olamaz mı? Diyelim ekmek, özgürlük ve barışın sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında. Buna suç demek, bu toplantıların rejimi değiştirmek amacıyla yapıldığını ileri sürmek olası mı? Tanıklardan biri işgal sırasında Ocak 1943'te Belio Anni Elas ordusunun Peloponez genel komutanı iken bir milliyetçi olan babasını tutuklatıp hapsettirdiğini söyledi. Belio Anni, dersini iyi öğretmemişler dedi alaylı alaylı. Başkan öfkelendi. Belio Anni, sayın başkan, ben tanığın sözünü ettiği Ocak 1943'te Almanlarca tutuklanmış ve hapsedilmiştim. İşkenceden geçirildim. Hatta kaşlarım bile tıraş edilmişti. Hem tutuklu olmam hem de başkalarını tutuklamam olası mı? Başkan sözünü kesti. Hepiniz yurtsever geçinirsiniz. Belio Anni. Hayır, yurtsever geçinmiyoruz. Gerçek yurtseverleriz. Peloponez'den söz edildi biraz önce. Nisan 1944'te Yunan ve Müttefik Genelkurmayı'ndan gelen ortak emri biliyor olacaksınız. Güney Peloponez'e doğru ilerleyen bir Alman birliğinin yolunu kesmek gerekiyormuş ve bu emre göre yapılacak bu askeri harekatın faturasını komünistler ödeyecekti. Bunu çok iyi biliyorduk. Yine de verilen emir yerine getirildi ve ertesi gün Haydari kampında tutuklu bulunan 200 arkadaşımız kurşuna dizilirken yaşasın Yunanistan diye bağırdılar. Bu yapılanlar da yurtseverlik değilse nedir vatanseverlik dediğiniz? Niko ve Ellie'nin sahte kimlikleri üzerinde uzun uzadıya duruldu. Silah ve patlayıcı madde depoları keşfedilmişti sanki. Niko, fanatik tanıklardan birine şöyle bir soru yöneltti. Sence sahte kimliğim ne işe yaramıştır? Bir sahtekarlık yapma amacını gütmüş olabilir miydin bu kimlikle? Tanık, tutuklanmamak için kullandın dedi. Tanıkların bu tutarsız sözleri zaman zaman kendilerini komik duruma da düşürüyordu. Tanıklardan biri eski adıyla bilinen Bağımsız Sendikalar Birliği'nin bir komünist örgüt olduğunu ileri sürmüştü örneğin. Avukat, öyleyse sözünü ettiğiniz sendikaları niçin dağıtma yoluna gitmediniz diye sordu. Polis, bizim elimizde olsa dağıtırdık dedi. Savunma avukatı, Ede Partisi'nde dağıtır mıydınız? Polis, hiç kuşkunuz olmasın. Bütün bunlar Yunan Komünist Partisi'ne bağlı yasa dışı örgütlerdir. Savunma avukatı, öyleyse sizce yasal örgütler hangileridir? Polis, Polis ve jandarma. Tanık olarak getirilen polislerden biri de gariban bir tüccarı, korkunç bir ihtilalci olarak gösterebilmek için onun bir bomba imalatçısı olduğunu ve ülkenin huzurunu bozmak amacıyla eylemlerde bulunduğunu söylemişti. Başkan çok mutlu görünüyordu bu iddialar karşısında. Bu mikrop adamın somut olarak başka neler yaptığını sordu hemen. Tanık, duvarlara komünist sloganlar yazıyordu dedi. Başka kan akıtılmasın artık. Ekmek, barış, özgürlük. Kıbrıs'ta birleşme. Amerikalılar gitmelidir gibi. Savcı, durumu kurtarmak için sanığın Kuzey Epir için de niçin sloganlar yazmadığını sordu bu kez. Savcı, Kuzey Epir üzerinde de hak iddia ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Evet mi? Hayır mı? Dedi. Sanık, Kıbrıs üzerinde de hak iddia etmiyor muyuz Sayın Savcı? Diye yanıtladı onu. Mahkemeye sunulan bilgiler, tanıkların ciddi olmaktan uzak açıklamaları, iyimser olmamıza yol açıyordu doğrusu. Veliyanne'nin yiğitçe tutumu ve tartışma kaldırmaz sözleri, sanık olmaktan çok suçlayıcı durumuna geçen öteki savaşçıların davranışları bizlere büyük umutlar vermekteydi. Ama işkenceye dayanamayıp çözülen kişiler de vardı aralarında. Onların bazıları da sorgulama sırasında söylediklerini kabul etmiyorlardı. Kadınlardan biri 4 ay süreyle bilmediği bir nedenle bir mezara kapatıldığını söylüyordu örneğin. Ben diyordu, Sayın Başkan, burada söylenenleri ne yaptım, ne söyledim, te de düşündüm. Komşularından birinin evine sık sık bir kadının girip çıktığını söylersen seni serbest bırakacağız dediler bana. Bilemiyorum diye cevap verdim. Durmadan dövdüler. Sonunda istediklerini söylemek zorunda kaldım. Lanet olsun dedim. Evime dönmek istiyordum. Şimdi yakmak istediğiniz şu kadını görüyorum da dayanamıyorum. Elinize bir silgi alın lütfen ve söylediklerimi, sorgucuların yazdıklarını baştan aşağı silin. Başkan yine öfkeleniyordu ve kadının yalancılık suçundan tutuklanmasını istiyordu bağıra bağıra. Elle müdahale etti. Kadının suçladığı kişi oydu çünkü. Heyecanla yerinden fırladı. Yabancı kadına ifadesini değiştirmemesini, evine dönmesini salık verdi. Söyledikleri ne bir şey eksiktir ne de bir şey ekler. Yapılan bunca suçlamaları dedi. Başkan durumu idare etmek için bu kez tümüyle çözülen bir sanığı çağırdı. Sanık söyler misin dedi. Sana emniyette işkence yaptılar mı? Suçlu. Bana mı? Çevresine ürkmüş bir hayvan gibi bakınıyordu. Hayır Sayın Başkan dedi. Hiç yapmadılar. Savcı. Seninle birlikte aynı koğuşta bulunanlar işkenceden söz ediyorlar ama. Sanık. Onlar benden çok daha iyi durumdaydılar. Sanıkların protesto sesleriyle doldu birden salon. Niko söz istedi. Başkan sonu yerine oturtmaya çalışıyordu. Beliyanniz. Sayın Başkan, izninizle gerçeklerin ortaya çıkması bakımından çok önemlidir bu. Emniyette insanlık dışı, barbarca, orta çağ işkenceleri yapıldı bizlere. Tanıklığı istenen bu kişi serbest konuşabilecek durumda değil bu. Başkan, yerine otur. Savunma avukatı değilsin sen. Pekala konuşabilecek durumda. Beliyanniz. Sayın Başkan, bu adam sorgulamadan döndüğünde küçük bir çocuk gibi ağladı saatlerce ve bizden istemeyerek yaptığı kötülükler için onu bağışlamamızı istedi. Size akıllarını yitiren ve intihar ettirilen insanların listesini verebilirim isterseniz. Başkan, sana söz vermiyorum. Sus. Nöbetçiler, bu adamı alın götürün ve ceza hücresine kapatın. Hemen şimdi. Birkaç gündür mahkeme başkanı soğukkanlığını tümüyle yitirmişti. Polisteki ifadelerini kabul etmeyen suçlulara cezalar veriyor, savunma avukatlarını tersliyor, Beliyanis'e köpürüyor, devletçe desteklenen ayak takımını bile imalı bir biçimde sürekli tehdit ediyordu artık. Bir ara şunu da söylemekten çekinmedi. Savunucuların ne denli güçlü olurlarsa olsunlar, bunu ödeyeceksin Beliyanni, buna söz veriyorum. Akşamları kenar semtlerdeki bir tavernada arkadaşlarla bir araya gelip askeri mahkeme ile ilgili izlenimlerimizi anlatıyorduk birbirimize. Nikita davanın gelişmesinden endişeli görünüyordu. Başkan tehdit etmek zorunda kalıyor çünkü tehdit ediliyor diyordu. Kim tarafından tehdit ediliyor? Kim olacak? Görünmeyen güçler. Bu davanın ardında gizlenenler kolay kolay kararlarından dönmezler diyordu Nikita. Ama hükümet barışın sağlanması için bir takım önlemler alınacağından söz ediyor. Bu konuda yapılan açıklamalar beni rahatlatmıyor. Tam tersine. Dikkat ettin mi? İddianameye sinsice casuslukla ilgili bir tümce de yerleştirilmiş. Bunu kanıtlayacak herhangi bir şey bulmuşlar mı ki? Yaşlı bir orospunun genç bir erkeğin kızlığını bozduğunu söyleyerek suçlaması gibi. Aslında Beliyanni'nin Yunan Komünist Partisi'nin gizli haber alma örgütünü yeniden düzenlemek üzere yurda döndüğüne değinen o tümce beni de endişelendirmişti. Casusluk görevini yerine getirebilmesi için demir perde gerisi Slav komünistlerce bol miktarda altın sağlanmıştır. Bunun için de mensup oldukları ülkelerin hükümetleri ona çıkış izni vermişler ve Atina'ya girmesini kolaylaştırmışlardır, diyordu iddianamede. Niko bunları dinlerken şöyle mırıldanmıştı. Tıpkı Yavuz hırsız örneği, hırsızın ev sahibini korkutmak için bağırmasına benziyor. Ellie'nin savunma sırası geldiğinde kalbim fena halde çarpmaya başlamıştı artık. Emniyet benimle ilgili olarak elinde suç delilleri bulunduruyormuş. Bunları çok merak ettim. Hatta Bay Krondris'in dediğine göre bu suç delillerini bir kamyon ancak taşıyabilirmiş. Bazı savcılara göre de benim en az 4 kez ölüme mahkum edilmem gerekiyormuş. Ama yargılama süresinde bir tek suç delili bile göremedim. Hiçbir tanık benim Yunanistan'ı havaya uçurmak istediğimi kanıtlayacak herhangi bir şey söylememiş, göstermemiştir. Salt şunlar söylenmiştir. Ben Atina Komitesi üyesiymişim, sahte kimliğim varmış ve parti organı olan dergide bir makale yayımlamışım. Beni suçlayacak herhangi bir kanıt olmadığına göre demek ki eylemlerim için değil, salt fikirlerim için yargılanıyorum. Bunu ispatlamak çok kolay. 7,5 ay emniyette baskı gördüm. Tek bir şey istediler benden. Fikirlerimden vazgeçmem, ideolojimi terk etmem. Yunan Komünist Partisi'nin başlangıçtaki doğru ilkelerinden saptığını söylediğim an beni serbest bırakacaklarmış. Şimdi soruyorum. Partinin doğru olarak bilinen ilkelerinden saptığını söylemekle yaptığım ileri sürülen korkunç eylemler birden yok mu olacaktı? İşte bu. Yapılan kovuşturmanın eylemlerim değil, fikirlerim için yapıldığının açık kanıtıdır. Biz komünistler için bağımsızlık, özgürlük, vatanseverlik, vicdan sözcüklerin anlamı, karşıtlarımızın bu sözcüklere verdikleri anlamdan çok değişiktir. Bize suçlayan bir polis tanık, övünerek işgal sırasında Alman işgalcilerinin emirleriyle komünist avına çıktığını söyledi. Aynı dönemde binlerce komünist yüksek vatanseverlik duygularıyla işgalcilerin infaz mangaları önünde erkekçe göğüslerini germişler ve Yunanistan'ın özgürlüğü için gösteriler yapmışlardır. Ahlak ve vatanseverlik anlayışı üzerine bu mantık bugün de sürmektedir. Emniyetteki sorgulanmam sırasında hücreme beni ziyarete bir Amerikalı geldi. Adı Robert Driscoll'dı. Birleşmiş Milletler'in temsilcisi olarak geliyormuş. İçinde bulunduğum koşulların gerçekten de insanlık dışı olduğunu saptamış ve gerekli girişimleri yapmaya karar vermiş. Demek ki kendisine inanacak kadar saf biri olabileceğimi düşünmüş. Başarısızlığa uğradığını anlayınca da gerçek yüzünü gösterdi. Hemen Krondri ile Çayusu ile birlikte görünmekten bile çekinmedi. Bu adam Yunan emniyetindeki sorgulamaları yönetmekle görevlendirilmiş meğer. Bu yabancı Yunanca'yı bilmeyen bir Alman ruh doktorunun da yardımıyla bana elektrik uyguladı. Yalan makinesine soktu ve daha başka sefilce işler yaptı. Ve bütün bunlar Yunan başkentinde yapıldı. Demokratik Yunan parlamentosunun 2 adım ötesinde. Olmadık işkencelerden geçirdiler beni. Hatta pencereden atıp öldürebileceklerini bile söylemekten çekinmediler. Bu pencereden atma tehdidinin salt lafta kalmayıp gerçekleştirebileceğini de çok iyi biliyordum. Bazı arkadaşlarımız aynı şekilde öldürülmüş, cesetleri aydınlıkta bulunmuştu çünkü. Amerikalıların ülkemizde bağımsızlık ve demokrasi ilkelerini ayaklar altına almaları ve bizi aşağılamaları utanç vericidir. Bizim bu uzlaşmaz vicdanımız, halkımızın bağımsızlık ve özgürlük isteğinin de bir ifadesidir. Politik rakiplerimiz yabancılarca kabul ettirilen baskı politikalarının ülkemiz için ne denli trajik olduğunu anlamaktan yoksundurlar. Bundan birkaç gün önce gangsterler gibi 8 arkadaşımızı alıp götürüyorlardı. Kurşuna dizeceklerdi onları. Zamanında harekete geçmemiz onları durdurttu. Ama bu istekleri sürüyor. Başkan, propaganda yapacağına savunmanı yap. Suçlanıyorsun. 50. Fikirlerim için yargılıyorsunuz beni. Bunun yanıtını veriyorum size. Başka hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Savcı, nerede kalıyordun? 50. Böyle sorulara yanıt vermemi beklemeyin. Sordukları hiçbir soruya yanıt vermedi ve yerine oturttular. Evden çok erken çıktım, gazete alacaktım. Dikkatimi en çok çeken Papagos yanlısı sağ bir gazetenin 8 sütunluk başlığıydı. Buna benzer başlıklar ancak savaş ilanında kullanılırdı. Okuyunca irkildim. Milli Savunma Bakanlığı'nda dramatik oyunlar. Askeri Mahkeme Başkanı Bay Stavropoulos, Belioane davasını durdurtmak için hükümetin yaptığı baskıya karşı gelmiş, baskı sürerse kendisini bakanlığın içinde öldüreceği tehdidinde bulunmuş. Celseye ara vererek bakanlığa gitmesi emri verilince de karısına gönderdiği mektupta şunları yazmış. Eve dönmezsem vatanıma olan görevimi yaparken şehit düştüğümü bilmenizi isterim. Askeri yargıçlar davayı sürdürüp ne olursa olsun kararlarını vereceklerdir. Gazetenin haberi şöyle devam ediyordu. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nda olağanüstü askeri mahkemelerin kaldırılması ile ilgili olarak yapılan toplantıda dramatik bir olay olmuştur. Saat 6'da gerçekleştirilen bu toplantıda tanınmış komünist Belüenli ile arkadaşlarının davası görüşülmüş ve davanın kaldırılması yolunda çaba gösterilmiştir. Ancak Atina Askeri Mahkemesi Başkanı ve yargıçlarının kararlı tutumlarıyla sonuç alınamamıştır. Askeri mahkeme mensuplarıyla toplantıya katılanlar arasında yapılan görüşmeler hakkında herhangi bir resmi bilgi verilmemesine karşın haber aldığımıza göre askeri mahkeme başkanı ve askeri yargıçlar toplantı odasına girdiklerinde Milli Savunma Bakanı ulusal çıkarlarımız bakımından askeri mahkemenin davayı durdurtması gerektiğini söylemiştir. Bu hükümetin emriymiş. Bakanın bu isteğine askeri mahkeme başkanı Bay Stavropoulos şiddetle karşı çıkmış ve şunları söylemiştir. Ben askeri mahkeme başkanı olarak davayı kesmemekte kararlıyım. Orduya, aileme ve geleneklerime bağlıyım. Ama siz Sayın Bakan davanın kesilmesinin ulusal çıkarlarımız açısından gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Bu durumda istediğiniz bu çözüme kavuşabilmeniz için şimdi burada kendimi öldürmeye hazırım. Gerçekten pis bir melodramdı. Ne ki bizleri hüngür hüngür ağlatacak nitelikti. Hükümete bağlı bir gazetenin politika yazarına gitmeye karar verdim hemen. Askeri mahkemenin bu yapısından başka ne beklenir? İdea örgütü çok iyi çalışmış. Kusurlu birini başkan yapmış. Her zaman elinin altında bulundurabilmesi için. Yargıçlar da hep kendi adamları. Georgios Papadopoulos da bunların arasında. Düşünebiliyor musun dedi. Kim bu Papadopoulos? Tanımıyorum dedim. Yabancıların sıradan bir ajanı. Büyüklük kompleksi olan bir zavallı. Bilemediğim nedenlerle kenara itilen ve bu yüzden kırgın olan, yüksek rütbeli bir subay olan bu Papadopoulos için bana şunları söyledi. Son zamanlarda Yunanistan'da da faaliyette bulunan bir Amerikan komplo örgütünün favorilerinden. Bu örgütün adını da söyledi. Galiba CIA. Durumumuz çok parlak desenize. Askeri mahkeme başkanının bu isterik davranışları ne anlama geliyor peki? Niçin onun içinde kusurlu dediniz diye sordum. Çünkü Sayın Andreas Stavropoulos ağır bir kusur işlediği için son rütbesiyle ve kendiliğinden emekli olacakmış. Yüksek Askeri Şura'nın bu kararı resmi gazetede yayınlandı. Tarihini de söyleyeyim mi? 27 Ağustos 1951. Ama iş bununla da kalmıyor. Bu süper milliyetçi başkanın daha başka kara lekeleri de var. 1948 aleyhinde askeri soruşturma açılmış. Bunun sonucunda da sürekli olarak taşra kasabalarına atanmış. Bunakileri sırasında da ona bir Atinalı avukat eşlik edermiş. O dönemde Lamia bölgesinde meydana gelen bazı olaylar nedeniyle askeri yönetim Atinalı avukatın bölgeyi terk etmesini emretmiş. Bu belgeler İdea örgütünün elinde ve böylece Stavropoulos'u baskı altında bulundurabilmektedir. Dikkat ettin mi? 2 gün önce Akropolis gazetesinde kurnazca bir yorum yayımlandı. Andreas Stavropoulos adında bir askeri yargıçtan söz ediliyordu bu yorumda. Ayrıca acaba Yorgos'u İdea sorunu ile Belüenli davasına başkanlık eden kişiler aynı kişiler midir sorusuna da yer veriliyordu. Aynı kişi değilse bütün bunlar ne demek? Bu ayrı bir sorundur. Uyarı niteliğindeki bu yazıdan sonra başkan doğal olarak o isterik dramayı oynamak durumunda kalmıştır. Ertesi gün Papagoz yanlısı gazeteyi aldım. Stavropoulos için bir başyazı yayınlamıştı. Şöyle deniyordu başyazıda. Son derece önemli bir konuyla ilgili olarak ortaya koyduğu tavırla askeri mahkeme başkanı Bay Stavropoulos ülkeye büyük bir hizmette bulunmuştur. Bilindiği gibi askeri mahkemede Belüenli ve çetesini oluşturan izin pislikleri yargılanmaktadır. Gazetemiz evvelce Bay Stavropoulos'a karşı yayın yapmıştır. Ama şimdi vatanseverlik örneği olan bu davranışını övmeyi de bir borç biliriz. Bay Stavropoulos gerçek bir Elen askeri gibi hükümetin yasal olmaktan uzak, korkunç derecede şaşkınlık yaratan girişimine karşı koymuştur. Çünkü hükümet askeri mahkemeyi küçük düşürücü bir girişimde bulunmuştur. Belüenli davasının karar safhasına girmesine engel olmak istemiştir. Oysa Belüenli olayı son 5 yılda ortaya çıkarılan en ciddi komünist komplosu ve casusluk olayıdır. Bu oyunun arkasında kuşku yok, büyük bir pislik vardı. Kaldı ki hükümet kusurlu başkandan ağır bir şamar yemişti ve yargılama sürdürülmüştü.